Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepinizin üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, her zaman olduğu gibi geçmişimizde bize yön veren, gelecekte de yön verecek olan, mazimizde, atimizde bizi koruyan ve koruyacak olan değerlerimize kültür gözüyle, irfan gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk. Nasılsınız Numan Bey, iyi misiniz?
Hamdolsun. Bugün siz atik davrandınız.
Evet.
Eyvallah, biz iyiyiz, sizler de iyisiniz inşallah.
Çok şükür, iyiyiz.
Allah iyilikler versin. Aslında bir önceki programda Şeb-i Aruz, ölümü sevmek, arzulamak konularına değinecektik ve bir nebze olsun tasavvufa giriş yapmaya çalışacaktık ama bu günlerin bir yoğun gündemi var. Biraz hararetli ve hakaretli bir gündem diyelim. Maalesef toplumumuzun can damarını oluşturan STK dediğimiz belki tarikatlara, cemaatlere genel bir açıdan kötü ve art niyetli bir şekilde bakmaya çalışan yapımlar yayınlanmaya başlandı. Aslında gerçek öyle değil. Toplumumuzun gözüne de öyle değil. Fakat biz mi tanıtmakta geç kalıyoruz veya hiç mi tanıtmıyoruz ki bazıları bu şekilde filmler ve yapımlar çıkararak tarikatları ve cemaatleri çok daha yanlış bir şekilde tanıtıyorlar.
Evet, kıymetli dinleyiciler ve izleyiciler, Numan Bey'le yaptığımız programda Numan Bey benim ısrar etmeme rağmen böyle gündemleri haber vermiyor.
Spontane bir şekilde
spontane oluşuyor. Spontane evet. Oluşunca da bazen gaf yapma ihtimali artıyor.
Evet.
İnşallah. Hele bile zor bir soru. Niye zor olduğunda şimdi. Bu mesele zaten çok eski mesele. Ne kadar eski mesele? Osmanlı'nın son döneminden beri başlayan ve günümüze kadar gelen bir mesele. Ve maalesef mesele de çözülmüyor. Niye çözülmüyor? Orası ben de bilmiyorum. Çözülmek istenmiyor mu? Güç mü yetmiyor? Vesaire. Şöyle, şimdi bir tasavvuf ilmi, kavramı var. Bilim olarak. Bir de tarikatlar var. Bu görüşün, bu felsefenin, bu akımın, ilmin, her ne derseniz ete kemiğe bürümüş, tüzel kişilik diyeceğimiz yapısal formu. Esas zaten sorunlu alan burada. Tasavvuf düşüncesi içerisinde de farklı görüşler var. O görüşlerin bir kısmına reddiyeler var. Bir kısmını batini kabul edip ehli sünnet çizginin dışında kabul edenler var falan. O ayrı bir dünya ama bütün bunların uygulamadaki karşılığının adı tarikat. Veya yollardır. Zaten tarik yol demek, tarikat yollar demek. Bizim Orta Asya'dan Anadolu topraklarına gelen bu akım, bu fikirde de zaman zaman yol olarak tarif edilmiş. Zaman zaman tarikat, genellikle tarikat kelimesi kullanılmış. İslam dünyasında 1800'lü yıllardan itibaren gelenekle batıda gelişen modernite, yeni ilimler, bu yeni ilimlerin Müslüman topraklardaki yansıması vesaire ile birlikte dini alanda da farklı fikirler çıkmaya başlamış. Ve bu fikirlere karşı da geleneği çok şiddetli, güçlü bir şekilde savunan akımlar oluşmuş. Bu medrese bir tarafında ama zaman zaman da medrese tekke birlikteliği var. Zaman zaman da tekkeler kendi başlarına, yani ilimden ziyade bir folklorik, bir ritüel tarafı olan takım ibadet ve ahlak, bir fikirden ziyade ibadet ve ahlak öğretisi üzerine giden tekkeler de olmuş. Tabii şöyle bir şey var. İnsanın olduğu her yerde yozlaşma, bozulma oluyor. Peygamberler zaten bunun için gelmiş. Yani daha makro baktığımızda. Daha mikroya indiğimizde de hikmet ehli insanlar, ki bizim inancımıza göre son peygamber geldi. Bir daha da gelmeyecek. Bunun yerine Veresetül Enbiya denen peygamber varisleri. Yani o peygamber yolunun takipçileri, o yolu hatırlatanlar, insanlığa tekrar hakkı ve sabrı tavsiye edenler gibi çok tanım yapabiliriz. Bu insanlar devam ettirmiş. Genellikle de bunların çoğunluğu tasavvuf ekolleri içerisinde tarikatlarda yönetici veya öne çıkan isimler olmuş. Ancak tabii toplumun değişmesi ile özellikle işte 1800'lerden itibaren İslam dünyasında bir gevşeme var. Genellikle kurumlar, fikirler. Bir taraftan da yenileme gayreti var.
Toplumun yapısına göre tabii.
Ya toplum tabii, bunlar doğal şeyler, yani bunlar sosyolojik meseleler. Mesela çok önemli hadiseler olmuş dünyada ama tarikatlar mesela bunlardan çok fazla etkilenmemiş.
Çünkü kendi içinde aslında korunaklı bir yapısı var.
Kendi içinde evet, bir ilginç bir yapısı var. Dört mevsim gibi her şartlarda varlığını devam ettirebiliyorlar. Şimdi bazı cahiller kendini aydın, ilim bilim sahibi olduğunu zanneden bazı cahiller var. Çünkü kendi toplumunu tanımadıkları için cahil. Tarikatlar kapatılsın diyor. Tarikatlar zaten kapalı. Cumhuriyetle birlikte Osmanlı'dan gelen şey 677 sayılı kanunla bu konu tamamen kapatılmış. Yani tekke ve zaviyelerin seddi yani kapatılması diye. Çünkü bu konu ıslah da edememişler, ihya da edememişler. Yani böyle ne yapacaklarını bilemeyince o günlerin kafası ile 1925'te kapatalım demiş. Peki kapatalım deyince ne olmuş? Sosyal hayattan çekilmişler mi? Hayır, sadece gönüllülükleri azalmış. Çünkü bizi biz yapan zaten bu fikir dünyası. Anadolu Müslümanlığı diye en solcusunda herkesin övündüğü, kendi yaşamasa bile dışarıya anlattığı, Anadolu İslam'ı Müslüman diye tarif ettiği de zaten tasavvuftan beslenen bir İslam düşüncesi. Ama gel gelelim bir takım eksik hata uygulamalar vesaireyi bahane ederek fiş toptan çekildi. 50'den sonra biraz rahatlıyor malumunuz bu işler. Sonra yavaş yavaş. Sonra ne yapılıyor? Ya biz bu işleri nasıl yapalım? Çeşitli STK'lar kurulan. Vakıf, dernek vesaire diye. Peki bu sadece Sünniler için mi? Hayır, Aleviler için de geçerli. Yani Alevi dediğimiz daha batini tasavvuf ve tarikat uygulamaları. Da Bektaşilik başta olmak üzere. Bektaşi, Haydari. Onlar da kapatılmıştır. Onlar da Cemevi kültürü vesaire vesaire diye bir şey çıkardılar. Esasında bugün yaptıkları tarikat ayinidir. %100 tarikat yani. Şu an o sema vesaire dedikleri işte Cehri Zikir. Cehri Zikir dediğin zaten böyle olur. Ne toplumun içinde ne toplumun dışında. Bu arada ilk başta türbeler de bu kapsamda. Yani ölüye tapıyorlar vesaire diye 1925'te tekke, zaviye, türbe, türbedarlık. Türbedarlık diye bir memuriyet var, meslek var eskiden. Bunların hepsi lav olunuyor. İşte sonra türbedarlık vesaire toparlanıyor ama tekke ve zaviye meselesi hiç dokunulmuyor. Devrim kanunları diye de bir gerekçe, kılıf bana göre bulunuyor. Şimdi bu toplumun bir realitesi. Bugün solcuyum diyen parti isimleri söylemeyelim. Solcuyum diyen Türkiye'deki büyük bir parti, en büyük tarikat partisi. Hacı Bektaş Veli ile ilgili kutlamalar, organizasyonlar, şunlar bunlar yapılıyor. Hacı Bektaş Veli kim? Tarikat kurucu. Önemli bir tasavvufi ekolün temsilcisi.
Evet.
Yani bu şunu gösteriyor. O ne yapıyor, bu ne yapıyor meselesi değil. Toplum bir realitesi var. Bizim bu coğrafyanın Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'ya kadar bir realitesi var. Bu realiteyi düzgün bir şekilde tekrar toparlanmasını sağlayıp sosyolojik bir rehabilite aracı olarak toplumun hizmetine sunmak lazım. Mesela Bursa'da İsmail Hakkı Tekkesi var. Tabii sonra Tekke Camii demişler ama yan yana zaten. İstanbul'da dolu. Şahkulu dergahından tut. Üsküdar'da Özbekler Tekkesi vesaire bunlar adları da öyle geçiyor. Kültür Bakanlığı'nda veya vakıflarda. Yani bu ne? Toplumun realitesi. Geçen programda konuşmuştuk ya. Ankara'daki Taceddin Dergahı. Adı Taceddin Dergahı.
Adı dergah yani. Yani evet.
Adı dergah. Şimdi siz bu realiteyi nereye koyacaksınız? Bu realitenin içindeki eksik, bozukluk, fazla vesaire şu bu varsa da bunu ıslah edeceksin. Bunu ıslah etmediğin sürece olur. Çünkü insanın olduğu her yerde bir şeyler şirazesinden kayabilir. Evet. Sen önemli olanı alıp onu yerli yerine oturtmaktır. Bu tarih boyunca da olmalı. Çünkü tasavvuftaki ana nokta hayatı aşk ile yaşamak. Şimdi şiirler yetit mi orada göreceğiz. Çünkü aşk ve hikmet ilişkisi var. Esma'nın Allah'ın isim ve sıfatlarının yeryüzündeki tecellilerini görmek. O da bir biraz aşkta bir kıvamın gelince onu görebiliyorsun. O gözle bakabiliyorsun. Bunun işte yapısal yerin adı da tarikatlar. Tarikatın içinde de bir takım böyle çok içsel olarak yani oraya ait daha özel ve hassas, ulvi, yüce kavramlar vardır. Mesela post orada çok önemlidir. Yani bildiğiniz post, koyun postu. Çünkü niye? Gelenekte tekkeyi idare edenlerin oturduğu yerin altında muhakkak bir beyaz post olmuş. O postun üzerine oturmuş. Hatta derler mesela posta kim oturuyor da işte falan yerin postunda kim oturuyor derler. Ona da post neşin demişler.
Post neşin.
Mesela bu bir tekke geleneğinde çok önemlidir. Posta kim oturuyor veya post veya oradaki bir deri ve yün parçası gibi görmezler onu. İşte gider kime elini sürer şey yapar filan. Bu dinden ziyade o tekkeye ait daha hatıra bazı şeylerdir. Nasıl siz evinizde rahmetli olmuş dedeniz veya büyük dedenizden kalma bir kıyafet bir şey olduğunda ne yaparsın? Ailede çok seviliyorsa
manevi değer
o, evet ona bir o giysiye bir itibar edilir. Bunun gibi bakmak lazım olaya. Yoksa oraya bir kutsallık atfetmek değil. Ya benim üstadım, hocam burada oturdu. Burası önemli bir yer ama bunun önemi beni ilgilendirir.
Evet.
Yani toplumu ilgilendirme. Toplumdaki herkesin gelip aynı post dedik de öyle şeye çıktı. Aynı eşya parçasına aynı saygıyı ve sevgiyi göstermek mecburiyeti yok.
Yok tabii ki. Bugün bir futbolcunun formasını imzalatmak için deli olan insan var. Bir taraftan imzalayınca ömür boyu saklıyor onu mesela.
Konserlerdeki evet. Sanatçılar kıyafetlerini atıyorlar.
Kendinden geçiyor almak için insanlar.
Kıyafetlerini atıyor, şapka atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Adam onu bir de götürüp iş yerine asıyor. Bilmem nenin bir şey vesaire diye. Benzeri bakmak lazım. Bana göre çok
gülünecek
bir şey ama evet. Onun için aziz bir hatırası var.
Bir motivasyon sebebi
evet,
aslında.
Yani olaya buradan bakmak lazım ama tabii Türkiye'de esas dinle sorunlu bir kitle var. Yani kendilerinin uygun gördüğü bir din var. Bu dinin dışındaki herkes sopayı hak ediyor. Bu böyle olunca da bir de bu baskıyı, tepeden bakışı, ötekileştirici yaklaşımı fırsata çevirenler var. Şimdi bu Türkiye böyle iki uçta. Çünkü herkes için bir aslında değer var.
Bir değer var.
Bugün akıl ve bilim merkezi Batı diyoruz değil mi? Avrupa. Avrupa'dan mesela bir çaputçuluk örneği vereyim sana. Hani çaput bağlama var
evet,
ya.
Evet.
Avrupa'da köprülere kilit takarlar. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika hepsinde var. Yani bizim çaputumuzdan
ne farkı
ne
var?
Farkı var? Doludur böyle köprülerin üstünleri vesaire belli yerlere böyle bu tip şeyleri yaparlar. Esasına baktığında hep insan realitesine geliyor. Ya bu adamlar akıl bilim okumadılar mı? Dünyaya bunu anlatmadılar mı? Ya bu toplum ve herkesin geçtiği yerlerde yine bizde çaputçuluk belli yerlerdedir. Bu köprülerin kenarlarında o korkuluklar köprüler.
Evet evet evet.
Köprülerin korkuluklarına şaka şaka kilit asarlar. Bir de uçlarına bir şeyler bağlı isim yazarlar vesaire kurdelalara falan. Böyle şimdi bu insanın realitesi bu içten gelen bir şey.
Yani ilim olarak istediğin kadar ilerle bir manevi
metafizik,
boşluk olacak. Metafiziğe ilgin olacak her zaman.
Olacak. Olacak. Metafizikle de zaten başa çıkılmış kimse yok.
Evet.
Bundan sonra da başa çıkamayacak. Bu kadar iddialı
her zaman ihtiyacı olacak.
Bir kelam edeyim. Dünya ne kadar dijitalleşse dijitalleşsin. Her şeyin kayıt, görüntü vesaire. Peki ruh çözüldü mü? Evet. Çözülmedi ve çözülemeyecekti. Evet. Bunu çözemediğiniz sürece de metafizik var olarak devam edecektir. Siz bu metafizliği
görmezden gelirseniz
gelirseniz bu sefer ne oluyor?
Ahlaki bir çöküntü olur.
Bu sefer cincilerin farklı versiyonları başladı. Medyumlar başladı. Bir takım burçlar üzerinden hikayeler var. İşte bu sene şöyle olacak, şurada şöyle olacak filan. Astroloji.
Evet.
Mesela bu eskiden de var. Müneccimlik diye.
Tabii tabii.
Yani yıldızcılık
astrolog,
diye.
Astrolog, müneccim evet.
Hatta saraylarda yani Müslüman ülkelerin saraylarında müneccim başılık gibi bir mesele var.
Tabii.
Bazı saraylarda da
evet.
Ulemanın bir kısmı bunlara karşı çıkmış. Yani siz yıldızlara bakarak fal mı okuyorsunuz, falcılık yapıyorsunuz, geleceği kehanet gösteriyorsunuz diye bir takım böyle çok sert reddiyeler vermişler. Onların da karşı reddiyeleri var.
Reddiyenin de reddiyesi var.
Tabii çünkü Kur'an-ı Kerim'deki gökyüzüyle ilgili ayetler üzerinde onlar da şey yapmış. Yani böyle çok renkli bir konular, renkli bir tartışmalar olmuş buralarda. Günümüze doğru geldiğimizde bir takım garip uygulamalar oluyor. O garip uygulamayı alıp çıkartıp
cimbızla
ve herkese gösteriyorlar.
Evet.
Bir Allah'ın kulu da sormuyor ki bunun bu hale gelmesinin sebebi kim? Bu soruyu kimse sormuyor. Esasında bunun sorulması lazım. O zaman Mevlana'yı okullardan, kitaplardan, her yerden kaldırın. Şey, aruz programını iptal edin. Onlar iyiydi, bugün kötü. Hayır, böyle bir şey yok. Uygulamada hatalar var.
Gaye, tarikatın gayesi toplumu abad etmek. Aslında öyle değil mi? Ahlaki yönde.
Abicim, ahlak toplum oluşturmak.
Bu kadar. Evet, ahlaksız bir toplum oluşturmak değil yani.
Değil.
Evet.
Ve bu başarılmış mı?
Başarılmış.
Kaç kere? Çok kere.
Evet, ne zaman? Onların en zirvede olduğu zaman. Ya
bizim tarihimiz bu. Ahilik diye Anadolu topraklarında esnaf teşkilatlanması. Ki bu aynı zamanda bir varlık mücadelesi. Çünkü esnaflar Hristiyan, Rum ve Ermeniler. Onların arasından Müslümanlar sıyrılacak. Onun için kendi yapılarını, loncalarını oluşturmuşlar. Terazide oynamamak, birinin çok ötekinin kazanmadığı veya çok az kazandığı bir vahşi rekabet ortamı oluşturmamak.
Fahiş,
bir
fiyat,
sürü şeyleri var.
Evet, evet.
Kara borsacılık, fahiş, kabiş
vesaire
hepsiyle. Bunlarla devletten ziyade o teamüller mücadele etmiş. Yani bir adam bir üçkağıtçılık yaptığında toplum zaten onu ayıplamış ve ayıpladığında adam onu yapamaz hale geliyor.
Devlet nasıl görsün onu mesela?
Kadıya, işte. Bostancıya, subaşına eski tabirlerle gerek yani gerek polise, zabıta gerek yok. Toplum dersini veriyor. Şimdi kanun üstüne çıkıyor.
Ama yine insanlar fırsatçılık yapıyor, ahlaksızlık var.
Ahlaksızlığın dibi.
Dibi, evet.
Bugün Gazze'deki olan olaylara ses çıkaramayan bir Avrupalı yöneticiler var. Politik manada ne yaparsan yap. Bu senin kendi devlet kararın. Ama çocukların, masumların, sivillerin ölmesi, hastanenin vurulması, okulların, ibadethanelerin vurulmasına...
O insani yönden bakman gereken
nasıl ses çıkaramıyorsun sen ya?
Evet.
Hani nerede ahlak değerleri, norm, felsefe, Aristo filan falan peşmeken?
Nerede kaldı?
Nerede abi?
Nerede insan hakları diyorlar ya. Yani, evet.
İşte demek ki ahlakın kaynağı vahiy olursa, tabi o vahiyi de yorumlayacak akıl lazım. Vahiy üstte, altta akıl. O aklın vahiyi anlatabilen, tefsir edebilen aklın oluşturduğu bir ahlak nizamı. Bu ahlak sadece ahlakçılık mı? Hayır. Bu da değil tabi. İyi bir kul olma. Çünkü biz ahlakı nereden şey yapıyoruz? Mekarim ahlak. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı tamamlanmak üzere gönderildim. Sözünden, kavramından, yaklaşımından biz hareket ediyoruz. Ama asıl olan Allah'a, Yaradan'a, Rabbül Alemin'e karşı aşk ile yaşamak.
Ahlak dediğimiz zaten yaratılışla halakadan gelmiyor.
Evet.
Cenab-ı Allah'ın yaratılışına bağlı kalmak. Onun istediği şekilde bir yola girmek. Yol diyoruz. İşte tarikatlar yani bittiği anda, tarikatların bittiği anda şu anda sıfır etkisi de yok. İnsanlar çünkü bir zorunluluk yok. Bir etkileri yok ama ahlaki açıdan baktığımızda şu an diplerdeyiz.
Çünkü hal saadeti diye bir şey var ya, bir bozukluk başladığında bozukluğu her yerde oluyor. Tarikatta da başka bir yerde de oluyor. Bir takım ilişkiler oluyor. Yani hiçbirimiz, nasıl şimdi grip salgını var mesela. Herkes hastalanabiliyor. Toplumda bir hekimler tedavi etmek zorunda. Ama bazen hekim yetmiyor veya hekim de hastalanıyor veya yanlış tedavi oluyor. Bunun gibi bakabiliriz.
Hastalık önce buluşuyor aslında. Hekim sonra tedavi ediyor da. Şimdi toplum bozukken, bütün toplum bozukken bunu irşad edecek, bunu düzeltecek bir olgunun, bir yapının olması gerekirken şimdi baktığınızda bozuk yapıda, ahlaki yapıda bozuk olan insanlar çoğunlukta olduğu için tarikatlar da belki eskisi kadar aktif olmadığı için ya, her türlü ahlakın...
Veya aynı zamanda tarikatların içerisinde bir takım fırsatçılar var.
Tamam, o da ama toplumu bozulduğu için o da.
Tabii ki. Aynı şekilde. Yani mesela Osmanlı'nın sonuna baktığımızda adam harpten kaçmak için, yani hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde harpten kaçmak için tekkeye gitmiş, ben derviş olayım demiş.
Evet.
Bir sürü benzer hikayeler var ama bir güzel meyveniz var, bir tarafında çürüme var. Ne yapıyorsunuz abi?
Orayı alıyorsunuz.
Oraya alıp
ondan orayı sonra... alan kısım tarikatlar işte. Toplumun işte, bozuk tarafını rehabilite eden.
Siz ama o çürümeyi bıraktığınızda o bütün
meyveyi sarar, her tarafı saramaya
başlar. Çöpe atarsınız veya diğer meyvelere geçer.
Benim şu oraya geçmeden önce Abdurrahman Bey, çok özür diliyorum.
Sen şiirleri okuturmayacağım.
Bir ihtimalle gerçek program kalacak ama benim kafamdaki düşünce şu. Bugün yayınlar demiştik ya, bakın ben dertli bir insanım. Benim problemlerim var, benim sorunlarım var. Ben hastayım, ben rahatsızım, ben dertliyim, düşmüşüm. Bir yerden bir medet umuyorum, bir yerden bir yardım bekliyorum. Bir ahım var, bunun duyulmasını istiyorum. Bir sorunum var, bunun halledilmesini istiyorum. Ama bunu bir hastaneye gitsem, hastane bana belki yok senin derdin diyelim ki psikoloğa gönderir. Psikolog çözemiyor. Ondan sonra toplumda bunu çözecek insanlar da yok. Eskiden bunu çözecek yer dergahlardı. Yani ben anormal bir insan olarak girdim bir dergahta, bir tornaya girmiş gibi oluyorum ve zirve bir insan olarak çıkıyordum.
Hala da öyle. Ama i̇şte, dergahlar işte adekomun bir şekilde bunu yapıyor ama ne
peki
oluyor?
Peki şimdi bakın dizilerde, filmlerde dedik ya işte tam toplum aslında bozuk bir insanın düzgün bir şekilde çıktığı yer olan tarikatları diziler bozgunculuğun ve ahlaksızlığın yeri olarak algılatmaya çalışıyor.
Şimdi bu mesela Yakup Kadri'nin Nur babası var. O da aynı şekilde. Evet. O gün Cumhuriyet devrimlerini tarikat tekke meselesini halk nezdinde itibari olarak aşağı çekmek için.
Bir art niyetle.
Oradaki kötü bir tablo var. Bunu saklamıyoruz ki. Kötü bir tablo var.
Çünkü ama insan var orada yani.
O kötü tabloyu bütün hepsine teşmil genele etmek, yayınmak. Bütün hepsine genellemek meselesi var. Bugün de aynısı var. Adam derdi var. Gidiyor oraya. İçerideki kendini şeytana veya nefsine kaptırmış adam o dertliye derdini çözecek yerde çözeyim derken daha bir de dert yüklüyor.
Fırsatçılık yapıyor.
Evet. Sonra siz onu kayda veya kameraya alıyorsunuz. Ondan sonra abi bunların hepsi böyle. Aman diyorsunuz. Yani organize bir kötüleme var, bir kötülük var. Peki yerine alternatif ne koyuyorsunuz?
Yok. İşte hiçbir şey yok. O bozuk insan, o dertli insan tek başına dolaşmaya başlıyor.
Geçen söylediğimiz yere geliyor. Eskiden kanaat önderi denen.
Evet, evet.
Esasında buna illa mesela bir tarikat yapısı içerisinde olmadan da daha hikmet ehli insanlar vardı. Bunlara tasavvuf meşrep derlerdi. Anlayan, derdiyle, senin derdine dertlenen insanlar vardı. O insanlarla oturur konuşur, derdine bir çare bulurdun.
Bulmaya çalışırdı, evet.
Bugün bu noktada büyük bir problem var. Leblebi Çekirdeği gibi antidepresan kullanıyoruz.
Peki bizim yine de artık programımız sonuna geldik. O şiirleri de gelecek programda okuyalım. Bakın bizim insanımız içkiliyken bile işte bir şahafiler var mesela. Onlara falan değinmemiz lazım aslında. Bir içki içiyor fakat bir mürşidin dizinin dibinde zirve bir insan haline gelebiliyor. Bizim çünkü ruhumuzda, bizim karakterimizde o mücevher var. Tamam, o cevher var. Ama işte toplum buna oraya girme, orası kötü dediği zaman o cevheri harekete geçirecek yere gitmeyince o bozuk olarak devam edecek. Şimdi bak, bizim korktuğumuz taraf bu yani.
Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu içki özellikle bira çok yaygınlaştırmaya çalışılmış. Ama yine toplumsal olarak ayıp karşılandığı için şimdi bizim topluma edep hakim olmuş. Evet. Bu tasavvuf iklimi yüzyılların getirdiği, yüzlerce yılın getirdiği tasavvuf iklimi edebi yerleştirmiş. Evet. Bir, yakın zamana kadar meyhanelerin perdesi şu su bu su olurdu, gözükmezdi. İkincisi, alkollü içecekler siyah poşette ve gazete kağıdına sararlardı. Evet. Bugün bazı yerlerde hala öyle bu arada. Bunu içenler yine gazete kağıdıyla içeride belli olmasın diye. Niye? Ya evet, bu çok da yani çok değil, hiç hoş bir şey değil. Ben bunu içiyorum, başkaları ne içtiğimi görmesin. Kötü örnek olmayayım. Şimdi dünyada alkolizm diye bir hastalık var mı? Bir tehdit var mı?
Var.
Toplumsal tehdit var.
Var maalesef.
İşte adam diyor ki ya ben diyor ben bir şey yapıyorum diyor. Bunu diyor başkası görmesin diyor.
Evet.
Şimdi bu edepten geliyor. Ama maalesef tabii toplumda edep çok hızlı kalktı. Her alanda kalktı. Biri birini kazıklıyor, onu övme olarak anlatıyor. Biri kıyafetiyle vesaire şeyle topluma çok kötü örnek oluyor. Erkek veya kadın fark etmiyor. Rezil görüntüler var. Bunları yaymanın,
ifşa etmenin,
edep meselesiyle alakalı olmadığını, sen geri kafalı olduğunu, eskide kaldığını söylüyor.
Evet, maalesef.
Ama esasında kendisi geri kafalı.
Evet.
Truva'ya gitsin. Antik Yunan'a. Yara çıplak yazıyorlar. Evet. Daha eskiye gitsin. Afrika'ya gitsin. Bir yaprak önde, bir yaprak arkadan geziyorlar. O yamyam diye dalga geçtikleri toplum. Evet. Şu an gelinen nokta aynı. Aynı yani. Esasında insan realitesinin değişen hiçbir şey yok. Sadece insan biraz daha fazla bildiğini şu an zannediyor. Biliyor da ama bilmek başka bir şey. Yapmak başka bir şey.
Evet. Program bitti aslında, bitti. Abdurrahman Bey. Evet. Yani biraz
Abdülkadir işaret ediyoruz.
İşaret ediyor. Dertli bir konuyuz. Dertli bir konu bu. Maalesef yanlış anlatılmasını istemiyoruz. Ve insanların oralardan ayağını kesmesini de istemiyoruz.
Son yıllarda organize bir şekilde bu yapılıyor. Evet. Bir süre daha yapılmaya devam edecek.
Evet. İnsanlar araştırmayı öğrensinler bence. Araştırırsınlar iyice. Gerçeği ondan sonra öğrenmiş olacaklar. Kendilerine sunulan o görüntülere, ekranlara çok fazla ilgi göstermesinler. İnanmasınlar diyoruz. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Aşka değinecektik. Belki bir anlamda ama. Gelemedik. Ondan önce nefretle hareket edilen bir olgu olduğu için biraz aşkın önüne geçmiş oldu. Gelecek programda inşallah dediğiniz gibi aşkla, şevkle başlayalım.
Yani
inşallah.
Şunla bitireyim. İnşallah bu sıkıntılarda, olumsuzluklardan bir hayır da çıkar.
İnşallah.
Herkes kendine ders alır. Evet. Herkes yani. Hiçbir kesin bir şey yapmadan herkes o kötü niyetli de bir gün muhtaç olur bir gönle. Herkes buradan bir ders çıkarır. Tekrar tasavvufu yaşar ve güzel bir şekilde sahih tasavvufu yaşar ve yaşatırız.
Eyvallah. İstemeden reklamını da yapmış oluyorlar. Nasıl ki Filistin'deki insanlar bugün öyle direnişiyle Avrupa'da birçok insanın hidayete ermesine vesile oldular. Allah-u Teala da oradan belki bir güzellik çıkarır. İnşallah diyelim.
İnşallah.
Çok teşekkürler. Teşekkür ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'ı programında burada sonuna geldik. Çok derin konulara değinmiş olduk. Çok güzel konulara değinmiş olduk. Bir sonraki programı aşkla, şevkle sizler gibi bizler de iple çeker olacağız. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.